Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize sevgiler, selamlar, hürmetler. Can dostlarım, 2018'in 24. haftasında geçen hafta size arz etmiştim. İnşallah ailede söz verme ve verdiği sözde durma kalitemizle alakalı bazı bilgileri paylaşacaktım. Aile hayatımız, biliyorsunuz, Rabbimizin ahlakını modellediğimiz bir hayat. Onun Esma-ül Hüsna'sındaki bizle alakalı vasıflarını ne kadar çok modelleyebilirsek. Mesela birkaç tanesini arz etmiş olayım size. Allah sözünden asla caymaz. Şimdi bu Rabbimizin bir vasfıysa, Allah sözünden caymayanları da seviyor. Çünkü Allah kendisi bizatihi sözünden caymayan yüce yaratıcı. Allah mesela Rezzak, rızık veren. Dolayısıyla biz de ailemizle alakalı rızık peşinde koşarken, onların rızkıyla alakalı uğraşırken Rabbimiz bundan da hoşlanıyor. Bu da onun çok hoşuna gidiyor. Dolayısıyla biz aile hayatı içerisinde mesela affedici olsak, Allah affeden bir varlık ve affedenleri de sever. Diyoruz ya, Allahümme neke afuvun tuhibbul kerimun affa afane ya kerim. Allah'ım affedirsin, affı seversin, bizi de affet. Dolayısıyla Allah affedici, affı seviyorsa affedenleri de seviyor. Dolayısıyla bizim de ailede affetmemiz lazım. Allah settarül uyuptur, ayıpları örtendir. Hani eğer biz tahalluku bir ahlak ile, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaksak, o zaman Rabbimizin o settarül uyup özelliğini, ayıpları, kusurları örtme özelliğini modellersek, aile içerisinde biz de kusur örtücü olursak, kusur didikleyici, kusur ortaya çıkartıcı değil de kusur örtücü olursak, o zaman Rabbimiz bizi de çok sevmiş oluyor. Dolayısıyla aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. Aile huzurumuzun kaçmaması adına zaman zaman böyle Rabbimizin, zaman zaman dediğim sürekli zaten onu ve Resulullah Efendimiz'i modellediğimiz bir hayat içerisinde bir ahlak ve erdem ve iyilik peşindeyiz, güzellik peşindeyiz, ama zaman zaman da böyle ara böyle kilometre taşlarında, mihenk noktalarında, işin nirengi noktalarında, çok büyük dönüşlerde, çok büyük böyle kadere etki eden yerlerde de Rabbin o güzelliğini modellemek bizi çok daha büyük bir şekilde ferahlatacak, bizi feraha kavuşturacaktır. Rabbimizin geçen hafta bizi yaratma sürecinde bizden bir söz aldığını ve bizi yarattıktan sonra da bize sürekli sözler verdiğini anlatmıştım size. Ve demiştim ki bir aile lideri ya da bir iş yerinde ya da bir STK'da, vakıfta, dernekte, belediyede bir lider, bir kurumunun önderi, rehberi, lideri söz versin ve sözünden caymasın. Hatta tatilin ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde, geçen hafta tatile girdiğimiz gündü program, biliyorsunuz karnenin alındığı gündü. İşte 12 haftalık bir tatil, birinci haftası bu hafta. Dolayısıyla demiştim ki aile büyükleri olarak yavrularınıza, çocuklarınıza, torunlarınıza, yeğenlerinize bir sayfalık bir ödev verin. Bu sizde kalsın, bu sayfa. Ödev vermeyin. Ödevin yapılmasına vesile olun, yardımcı olun, yol gösterin, kılavuzluk yapın. 12 satır yazın. Yavrucuğum, bana bir söz verir misin? 12 hafta boyunca 17 Eylül'e kadar ne yapacağınla alakalı bana bir söz verir misin? Küçük küçük sözler alın demiştim. İşte şu kitabı okuyacağım, şu aile büyüğünü ziyaret edeceğim, şu yardımda bulunacağım, şöyle bir iyilik yapacağım gibi küçük küçük sözler alın. Onların bir haftasını da sürekli doldurmayın. Küçük böyle 3 dakikalık, 5 dakikalık, 1 saatlik, 2 saatlik minik ödevler olsun hafta başına. Her günlük 2 saatlik bir ödev de tatil döneminde yavrularımızı bozar. Onlara bir yük olur. Bu arada yine öğretmenim bana ödev verme, değer ver kitabımla alakalı da inşallah Eylül ayında çıkması ile ilgili bana duanızı da bekliyorum. Aziz dostlarım, nasıl ki evrenin yaratılışında Zat-ı Zülcelal, Halik-i Rahim Rabbimiz bize bizden bir söz almış. Bu çok önemli. Ve bize de bazı sözler vermiş. Bu ikisi de çok önemli. Demek ki biz de mesela düşünün, şirketlerde eleman alırken insan kıymetlerinde kıymetimizi artıracak intellectual capital dediği Avrupa'nın akıllı sermayeler alırken şirkete sermaye, bilişsel sermaye kalitemizi artırırken bir şey imzalatıyoruz değil mi? İnsan kaynakları, insan kıymetleri bir şey imzalatıyor, bir taahhüt. Onlar bize zamanlarını, bilgilerini, zihinlerini bu işle alakalı focusing on your core business, ana işe odaklayacakları ile alakalı bir söz veriyorlar. Biz de onlara, bizde bir ay boyunca bu şekilde çalışırlarsa şu kadar bir ücret, bir ecir, bir mükafat vereceğimizi, hatta yanında sosyal yardım olarak ikramiye, prim falan olarak şunları şunları da vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Nasıl ki bu onların yüreğini ferahlandırıyorsa, mesela iş dünyasında şöyle bir şey varmış. Gerçi bir aile programındayız, iş dünyasına döndürmek istemem, nitelik insan programında değiliz ama affınızı istirham ediyorum. İki alanda birbirinin çok tamamlayıcı, mütemimcizi. Mesela iş dünyasında nasıl ki böyle sözler, taahhütler yerine geldiğinde insanların çok hoşuna gidiyor. Bu taahhütlerin tutulup tutulmayacağını tartıyorlarsa şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela yeni mezun insanlar, insan kıymetleri, kıymetlilerimiz, yerüstü hazinelerimiz, Kemal Tekten ağabeyin ifadesiyle kurumsal olmayan bir aile şirketinde 3 bin liraya, 4 bin liraya çalışmak mı yoksa kurumsal bir şirkette 3 bin liraya çalışmak mı sorusuna %80 kurumsal bir firmada 1000 lira daha az, 1/4 daha az bir fiyata çalışmayı kabul etmişler. Bunun niye olduğunu uzun bir süre düşündüm. İşte buradaki söz verme çok önemli. Kurumsal firmalarda o söz verildiği zaman, o taahhüt verildiği zaman performans değerlendirmesiyle alakalı, disiplin yönetmenliğiyle alakalı, ödül ceza mükafatla ilgili, kariyer planlamayla ilgili her şey kati kendi rolünde, planında akar gider. Ama aile şirketinde iş biraz daha böyle kafaya göredir. Kafaya özel, kişiye özeldir. Kişinin de eşref saati geldiğinde esamesi okunmaz bir hal alırsa işin içinden çıkılmaz hale gelir. Dolayısıyla biz insanlar tarafından sevilen, güvenilen, beğenilen, özlenilen, yolu gözlenen, hakikaten ismi anıldığında eller duaya kalkan bir kişilik olmak istiyorsak, gerçekten ardımızdan hayır dualarla anılmak istiyorsak, baki kalan kubbede hoş bir seda olmak istiyorsak aziz dostlarım, sık sık söz vermeliyiz ama yapabileceğimiz kadarını vermeliyiz bu sözlerin. Mesela sözü bölebilirsiniz. Ya ben şu anda var böyle bu tür yerler. Sadece sebze, meyve, meyve suyu ile alakalı yerler var. Bir öğün mükellef ziyafet gücünüz yetmiyorsa üçe bölün. Ya ben çok güzel bir meyve sebze köşesinde salata bar diyor. İşte o bar kelimesini sevmediğim için onu söylemek istemedim. Ama o tür yerler var. Çok güzel bir salata, çok güzel meyve suyu ikram edeceğim sana. İnanılmaz böyle. Eminönü'nde benim de tanıdığım, gittiğim yerler var. Bir tane de yeni Başakşehir'de açıldı. Şimdi isim vermek uygun olmuyor ama Başakşehir'dekini Arap arkadaşlar açmışlar. Ya inanılmaz güzel, lezzetli meyve suları hazırlıyorlar. Geçen Hindistan'a gitmiştim mesela, orada bir Hindistan'da sokak kültürü muhteşem yemekle ilgili. Temizliğine güvenebilirseniz, yani meyve suyuyla ilgili, sebze meyveyle ilgili, yeşillikle inanılmaz bir kültürleri var. Büyük bir zenginlik, büyük bir çeşitlilik. Yani ölmezsiniz orada. Sokakta kalsanız illa o bir sokakta bir satıcı karnınızı doyuracak bir şeyler hazırlar size. Aynı onun gibi, ya ben sana muhteşem bir tropik meyve salatası ya da meyve suyu ikram edeceğim. Böldünüz bak, öğünü üçe böldünüz. Sonra ben size çok güzel bir yemek ikram edeceğim. Tatlısız. Sonra ben sizi çok güzel bir künefeciye götüreceğim. İşte dondurmacıya götüreceğim. Bakın farklı farklı sözler verdiniz. Dolayısıyla bütçenizi de 1/3 bölmüş oldunuz. Yerine getiremeyeceğiniz sözler verip de bunu yapmadığınızda işte 1/3 değil 1/9 olarak kafanıza külfet olarak, minnet olarak, töhmet olarak binmiş oluyor. Bir de verdiğimiz sözde durursak biz, işte o zaman karakterimiz zirve olgunluğa erişiyor. Kişilik oluşması ve oturuşması söz vermek ve verdiği sözde durmakla zirve yapıyor. O açıdan önemsiyorum yani. Hani çocuğunuzu da çağırırken oğlum git bana bir bardak su getir değil yavrum. Bana 5 dakika sonra bir su getireceğine ilgili bir söz verir misin? 5 dakika sonra bana su getireceğine söz veriyor musun? Bu çok daha değerli bir şeydir. Hocam bir su getirmeyi de böyle söze mi bağlayacağız? Deneyin, faydasını göreceksiniz. Bu olayın sizin açınızdan olan kişisel yanı. Bir de karşımızdaki kişinin durumuna bir bakalım. Siz hani böyle bir söz istiyorsunuz ama söz verilen ve kendisine verilen, söz tutulan insandan daha mutlu kim olabilir ki? Yani siz bugüne kadar bir ağaca bir söz verdiniz mi? Bir masaya söz verdiniz mi? Bir arabaya söz verdiniz mi? Yani canımın içi arabam, seni yıkatacağım bir hafta sonra diye. Bu kendinize verirsiniz sözü. Ben arabamı bir hafta sonra yıkatacağım dersiniz. Dolayısıyla bir şahsiyet söz konusudur. Söz verilen ve kendisine verilen söz tutulan insan karakterli, kişilik sahibi, sevilen, sayılan, güzel bir insan olduğu için çok mutlu olur. Dolayısıyla biz de çocuklarımızın, ailemizin, eşimizin mutluluğuyla alakalı birazcık daha fazla hassas olmamız lazım. Evde yavrularımıza verdiğim söz üzerine en ihtimal vermedikleri anda o sözü yerine getirdiğimde benim aslan babam yakıştırması ve iltifatına maruz kalıyorum. Yani bir yerde kaydediyorum ben onu. Bazen değil, genellikle yazılı hale de getiririm. Hani bir konuşmanın arasında canlarının bir şey çektiğiyle alakalı bir şey söylerler. Ben de inşallah onu temin ederim derim. O günle alakalı mesela bu yurt dışından gelecek bir şey de olabilir. Biraz böyle getiremeyecek kadar da bir şey olabilir. Hindistan'a giderken minik yeğenime sormuştum. Dayıcım ne getireyim sana diye. Burak yavrum da dayıcım dedi Hindistan'a gidiyorsun. Hindistan cevizi istiyorum. Allah'ın işi, 10 gün boyunca bütün Hindistan cevizleri ağaçlarının altında dolaştık. Hindistan cevizleri satan teyzelerin, yaşlı insanların yanından geçtik. Hindistan cevizi salatası yapılan, meyve suyu yapılan yerlerde oturduk, yedik, içtik. Hep son güne bıraktım. Son güne sabahleyin de havalimanından, Delhi'den, çok vakit erkendi böyle Türk Hava Yolları'nın uçağı. Kapalıydı o yerler. Ben halbuki havalandan geçerken alırız. Yanımızda valiz, çanta çok fazla. Epey bir müddet geçti şimdi mesela o sözümün üzerinden getiremedim yani. Son gün alamadım. İçeride bulurum dedim. Havalimanında da bulamadım Delhi'de. Ona da böyle yani burada Türkiye'de satılan türden sadece sırf iç kabuğu olan ceviz kabuğu gibi, hani cevizin dışında da yeşil bir şey var. Hindistan cevizinde o en az bir 10-15 santimlik büyük bir şey. Kavun gibi bir şey o. İçinden küçücük öyle minik elma kadar bir şey çıkıyor ya da ayva kadar. Hala tekrarlıyorum, söylüyorum. Geçen hafta eşim dedi, bir tanem senle gurur duyuyorum dedi ya. Yani yüreğini yakmış dedi. Çok uğraştım çünkü. Hindistan'dan getirmeye çalıştım. Burada geldiğimde burada o tür ürünler, tropik ürünler satan yerlerden almaya çalıştım. Bir türlü temin edemedim ama hala da peşindeyim. O şeyimden vazgeçmiş durumda değilim. Ben bu çabada olduğum sürece, şimdi bakın süre biraz geçti. Ama bu çabada olduğum sürece ben o Hindistan cevizini o Burak yeğenime bir gün sürpriz olarak verdiğimde inanın aradan geçen aylar çok bir önem arz etmeyecek. Ya dayı ne kadar düşüncelisin diye sarılıp boynumu öpecek, öyle düşünüyorum. Buradan da yeniden onu size de hatırlatarak kendim bir bağlamış olayım. O sözü yerine getirdiğimdeki o an ekstra bir külfet ve kaynak demek. Çocuklar kendilerini daha fazla değerli görüyorlar. Yani nasıl ki ben birkaç ay sonra böyle bir şeyi yeğenimle alakalı yaptığımda yeğenimin sevgisini alıyorsam, çocuklarla ilgili de birkaç ay sonra bile olsa yeter ki planınızda olsun. İyilik planınızda böyle bir şey yapacağınız kesin olsun can dostlarım. Sonrasını düşünmeyin. Çocuklar, ya babamız bizim için bu külfete girdi, bir kaynak oluşturdu, bir plan yaptı, bir eylem yaptı, unutmadı. Bak bir kere külfet bile olmasa, diyelim yoldan gelirken, geçerken aldığınız bir şey, verdiğiniz söz, basit bir şey de olabilir. Mesela atıyorum, sevdikleri bir ekmek türü olabilir, bir kuru yemiş olabilir, bir meyve olabilir, bir tatlı olabilir. Yani zor bir şey değil, geçerken yolunuzun üstünde alacaksınız. İlla külfet olması lazım değil ama sonuçta bir kaynak harcıyorsunuz onlarla alakalı. Ama burada önemli olan unutmamanız. Çünkü insan değer verdiği insanların isteklerini, taleplerini, değer verdiği insanlara verdiği sözleri unutmuyor. Bu açıdan en fazla değer verdiğimiz Rabbimize, kalübelerde verdiğimiz sözü unutmamamızla alakalı da o güzel zihninize küçük bir soru işareti bırakmak istiyorum. Kendileri için o kaynakları harcıyorsam, yavrularımla alakalı zaman ayırıyorsam, ki en büyük kaynaklardan bir tanesi kişisel zamanımız biliyorsunuz, bu onlara değer vermişliğimin bir göstergesi olduğu için benim aslan babam diyorlar. Yani yoksa gelen tatlıya, meyveye, oyuncağa değil. Demek ki söz vermede insanlara kendilerini daha değerli hissettirmekle alakalı bir sır var. Söz verip de sözünde durmamakta da aslında almadığınız bir hediyeden dolayı, getirmediğiniz bir tatlıdan dolayı, satın almadığınız bir oyuncaktan dolayı falan değil, artık neyse o sözünüz, onları söz verilip sözünde durmaya bile değer görmediğiniz bir kişilik olarak değersiz görmenizin bir eksi şeyi vardır. Yani getirmediğiniz hediye değil, onlara vermediğiniz değere üzülmüşlerdir. Onların kendilerini değersiz hissettirdiğiniz için kendilerini kötü hissetmişlerdir. O zaman da iki taraflı kötülük ortaya çıkmış olacak. Dostlukların bitme noktası, karşımızdaki kişiye olan sevgi ve saygımızın azalma noktası, verdiğimiz sözü tutmadığımız andır can dostlarım. Dolayısıyla benim size bir dost tavsiyem, dostluklarının bitmesini isteyen arkadaşlarına yerine getiremeyeceği sözler versin. dostlarının dostluklarının bitmesini isteyen sürekli bu sözleri versin. Onları da yapmamaya başlasın. Zaten gönülden uzaklaşmış olacak dostuyla alakalı. Dostluğunun kadim olmasını, daim olmasını isteyen de küçük küçük sözler vererek o sözleri tatlı sürprizlerle, bak bu tatlı sürpriz de çok önemli. Hiç ummadığı bir anda karşısına o şekilde çıkmanız onları o tatlı sürprizlerle daha heyecanlı, daha böyle değil mi bir merak içerisinde, daha böyle sempatik ve olumlu pozitif bir ruh hali içerisinde tutuyor. Bu da çok önemli. Söylediğimiz birine bir söz verdiğimiz zaman bu söylediğimiz sözü sahip çıkmak kendimize duyduğumuz saygımızı da ifade eder. Yani sadece karşıya verdiğimiz değer değil aziz dostlarım. Demiştim yani ilk programda münafıklar söz vermez ya da şöyle münafıklar söz verir, çok sık söz verir ama sözünde durmaz. Ve deliler ne söz verir ne de sözünde durur. Delidir ne yapsa yeridir. Dolayısıyla hani kendimize duyduğumuz saygımızı ifade ederse bizim akıl bütünlüğümüzü, iman bütünlüğümüzü, çok kerih görülen, hakir görülen, hani Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara ile alakalı en uzun ayet-i kerimeler, en uzun anlatılan kıssalar hep münafıkların alametiyle ilgilidir. Kafirler, İsrailoğulları, müşrikler bunlar da anlatılır putperestler ama hani münafıklarla ilgili hani el fitnetu eşedü minel katil gerçek ya, hani fitne katilden daha şiddetliyse münafıklar direkt savaşa katılıp kafa kesmiyorlar. İnsanı öldürmüyorlar. Onlar bir söz atıyorlar ama o söz yüzyıllarca yıl Ümmet-i Muhammed'in kafasını dumura uğratıyor. Bir fitne fesat çıkartıyor. Dolayısıyla söz verdiğimizde onu tutmak en azından kendimize olan saygının da bir gereği. Kendisine saygı duyan bir insanda dışarıdaki insanlar, karşıdaki insanlar tarafından da saygın bir kişilik olarak görülecek. Rabbimiz de zaten bize buyurduğu bütün buyruklarla aile bütünlüğümüzde saygı dolu bir aile oluşturma gayretinde olmamızı özellikle seviyor. Yani bir insanın komşusuna değer vermesi, onun kapısını çalması, ona bir hediye götürmesi, aslında apartmana ya da bir mahalleye, şehre girdiğimizde oradaki sosyal taahhüdümüz nedir? Ben bu apartmanda olduğum sürece benden sana bir zarar gelmeyecek. Hani direkt bunu yazılı olarak asıp panoya şey yapmayız. Gerçi ben bir gençliğimde böyle Mecidiyeköy'de kaldığım bir şeyde bekar evinde yazmıştım. Üç arkadaştık. Seyit, Burhanettin ve ben. Onlar da dinliyorlarsa şimdi hatırlayacaklardır o yılları. Mecidiyeköy'de Metin Külünk abiyle çalışırken İnanç Gümrükleme'de hemen Konyalı Camii'nin arkasında o büyük apartmanda ilk girdiğim hafta böyle bir deklarasyon asmıştım oraya. Değerli bina sakinleri, işte üç bekar genciz. Hala saklarım o yazıyı. Belki bir gün bir aile programında okumak nasip olur. Üç bekar genciz. Şirketlerimiz şudur, telefonlarımız budur. Bizimle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa gelebilirsiniz. Patronlarımıza, bize, çalışanlara bizi sorabilirsiniz. Asla böyle apartmana, çok özür diliyorum bu kelimeyle alakalı, işte karı kız atmakla ilgili bir deyim vardı o dönem, onu yazmak zorunda kalmıştım. Böyle bir eylemimiz asla olmaz. Namuslarına çok düşkün insanlarız. Sizin namusunuza da çok düşkün insanlarız. Sizin kızlarınız bizim kardeşlerimizdir. Komşumuzun eşine kızına yan gözle bakmayız. Bir işiniz olursa da işte sağlıkla ilgili, bu gümrükle ilgili, bu eğitimle ilgili, bu işte neyle ilgili, bu emri zamadayız diye yazmıştık. Ondan da çok tuhafına gitmişti. Hani böyle bir şey nasıl olabilir diye. Hani illa böyle bir apartmana girdiğimizde deklarasyon yazmaya gerek yok. Ben o zaman gerekli görmüştüm. Bekar olduğumuz için hani akıllarda bir sürü şüphe uyandırabilir işler. Gelinimiz gidenimiz çok olur. Gerçi karşı cinsten bekar evine kız gelecek değil, bütün arkadaşlarımız erkek, o hassasiyetteydik ama hani orada fitne çıkmasın adına o deklarasyonu oraya asmak benim için bir vecibeydi. Onu asmasak bile en azından apartmanda girdiğimiz andan itibaren biz komşumuzun kul hakkına riayet ediyorsak, yürürken güm güm ayaklarımızı basarak görünmüyorsak, koridorlarda ortak alan çünkü bütün evimizin içindeymiş gibi bağırıp çağırmıyorsak, asansörler işte temiz kullanıyorsak, ne bileyim tasarruflu bir şekilde yaşıyorsak falan ortak kullanım alanlarıyla alakalı, işte saygın bir aile olmuş oluyoruz. O saygınlığı kazanmış oluyoruz. Deli divanelik yapmamış oluyoruz. Onlar da bize saygı göstermiş oluyor. Rabbimizin kurduğu sistem içerisinde de bu saygı duyulan birisi olma, saygı duyulan bir insan olma çok çok önem verdiği bir şey. Rabbimizin saygı saygın olmayan şeyler yemeyiz, saygın olmayan ifadelerde bulunmayız. Yani Müslümanlık nedir diye sorsanız saygınlık desek başımız ağrımaz. Kafirlerin bile saygın gördüğü, onların da saygı duyduğu bir ecdadımız var. Şu anda bizi terörist gibi algılasalar da İslamofobiyadan dolayı, ama kadim medeniyetimizde vakti zamanında Müslüman deyince haza insan akla gelen bir ecdadın torunlarıyız. Kişinin bu verdiği sözü tutması bu açıdan can dostlarım kendisine saygı duyduğunun bir göstergesi oluyor. Kendisi üzerine doğru dürüst güvenilir olduğuna dair bir kişisel bireysel şahitlikte bulunması oluyor. Eğer bir kimse verdiği sözü tutmuyorsa bu insan ilk başta kendisine saygı duymuyor. Kendisi hakkında yalan şahitlikte bulunuyor. Doğru ve dürüst olduğuna kendisi daha inanmıyor demek oluyor. Dolayısıyla hani onun kendiyle alakalı şehadeti de kötüyse biz ona nasıl güvenelim? Kendine inanmayana biz nasıl inanalım? Böyle bir kimsenin başkalarının kendisine inanmasını ve saygı duymasını beklemesi nasıl mümkün olabilir? Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Şurası bir gerçek aziz dostlarım. Kendisine saygısı olan iman, ahlak ve şahsiyet sahibi insan verdiği sözü gerçekten yerine getirir. Sözünde durmayan insan ise tutulmayan her sözün kendisine duyulan saygıyı, güveni bitireceğini kesinlikle ve kesinlikle bilmelidir. Bunun bir ömür törpüsü gibi, saygı törpüsü olduğunu, tutulmayan sözlerle birlikte kişi diğer insanların gözünde olduğu kadar kendi gözünde de değersizleşmeye, ya ben nasıl böyle adi ve kötü bir insan oldum, güvenilmez bir insan oldum, çünkü içte de bir şeydir böyle, değil mi, bir vicdan vardır, vicdan işletim sistemi, ben nasıl böyle bir güvenilmez insan oldum diye yavaş yavaş kendine de güvenmemeye başlar, dostluk kuramaz, o arkadaşlık kuramaz, akrabalık yapamaz, bir şirkette çalışamaz bir hale gelir, Allah korusun. Bu kendi gözünde değersizleşme de çok büyük çağımızın sendromlarından bir tanesi. Onun için psikologlar, koçlar bizim gibi bu bireysel seanslarda kişinin çevresinden gördüğü değerden daha fazla değerli olduğuna kendini ikna etmekle geçiyor. İnanın ömrümüz. Ailede eşinden görmediği değeri hak ettiğiyle alakalı bunu anlatmakla geçiyor ömrümüz. Kendisinin aslında çevresinin kendisine vermediğinden çok daha değerli bir değere sahip olduğunu anlatmakla geçiyor ömrümüz. İşte dolayısıyla kişi bir bireysel olarak, kişisel olarak değersizleştirmeye görsün kendini. Daha sonra psikologlar, koçlar, terapistler bile bunun önünü alamıyor. Yavaş yavaş demek ki hani psikologlardan bu destek alma sürecinde, koçlardan destek alma sürecinde en az bu destek kadar önemli gördüğüm unsur bizim yavaş yavaş bu eş süreç, eş zamanlı, eş güdümlü olarak kendimize küçük küçük sözler verip bu sözleri yerine getirdiğimizde şahsiyetimizin çok daha olgun hale geleceğidir. Zaten biz böyle çok tutarsız işler yapan insanlara ne deriz? Şahsiyetsiz deriz, kişiliksiz deriz. Demek ki söz vermenin kişilik ve şahsiyetimizle alakalı da olumlu bir yönü varmış. Bunu da unutmayalım can dostlarım. Tutulmayan sözle birlikte eğer şahsiyet bozulması da oluyorsa, itibar kaybı da oluyorsa, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirliğini kaybetmiş, defalarca söz verip tutmamış, bunu alışkanlık haline getirmiş, üstelik böyle olmasıyla da gurur duymuş, kendisine itimat edilmeyen kişiler ahlaki bakımından da çürümüş ve tükenmiş kişilerdir. Şunu unutmamak gerekir ki aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-emin, güvenilir sıfatıyla düşmanlar tarafından bile anılan, sevilen, sözüne güvenilen bir insan olması, onun verdiği sözü tutan, ahdine vefa gösteren ve asla bunu bozmayan bir kişilik sahibi olmasından dolayıdır. Biz de eğer Muhammedül Emin ümmeti olacaksak, sözümüzden güvenilen, elimizden, dilimizden, belimizden güvenilen, bizle alakalı hani söz verdiğimizde güvenilir bir insan olmak, illa karşıdaki insanın hoşlaşmayacağı bir sözü gıybet ederek mümin kardeşimin ölü etini yememle ilgili değildir. Dilimin Müslüman bir dili olması, bir söz verdiğim zaman o sözü yerine getirmemle de alakalı bir şeydir. Çok büyük mücbir haller ayrı, ama günümüz dünyasında verilen bu sözlerin de zaman zaman yerine getirilmediğini görüyoruz. Fanelon, yalan söyleyebilen bir kimse sayılmaya layık değildir diyor. Demek ki sayılma, sevilme, insan yerine, adam yerine koyulma bizim yalan söylemememizle de alakalı. Resulullah Efendimizin hayatında birçok kez olmuştur bu. İslam nedir diye soran insanlara Allah'a itaat ve sonu dost doğru olmandır, yalan söylememendir. Bu kadar mı diye de bazı bedeviler şaşırmıştır. Evet, bu kadar. Bu kadar yapsanız kurtulursunuz diye de şeyler vardır. Çünkü insan yalan söylememeye başlayınca o içindeki nefis yavaş yavaş ölür. Şahsiyet ve kişilik oluşur. Karakter daha fazla perçinlenir. İnsanın özgüveni, kendine de güven duymaya başlar. Yapabileceğine inanmadığı daha zor amellerinde altına girer. Daha fazla külfetlerin ve özellikle daha fazla fedakarlıklarında altına girmiş olur. Aziz dostlarım, hepinize kendi yuvasında, kendi şirketinde, kendi apartmanında, kendi eğer böyle bir gönüllü teşekkürünüz, bir vakfınız, derneğiniz varsa, sosyal sorumlulukla alakalı faaliyetlerinizde gönül huzuruyla yaşadığınız bir dönem ve mekan diliyorum efendim. Gönlünüz hoş olsun. Ama iki haftadan beri gönül hoşluğumuzla alakalı birbirimize söz vermemiz, sıklıkla söz vermemiz ve sözümüzde durmamızın bizim mutluluğumuzu nasıl etkilediğini acizane açıklamış oluyorum sizlere. En son, yani Fener Olun bir sözüyle bitirmiştim. Yalan söyleyebilen bir kimse sayılmaya layık değildir diyordu. Dolayısıyla kişisel itibarımız, arkadaşlarımıza, ailemize, eşimize, çocuklarımıza verdiğimiz sözümüze durmakla artıyor. Şimdi size güzel bir soru, hiç düşünmediğiniz bir soru, düşünmediğiniz bir yerden bir soru. Çünkü bunu bazı seminerlerde yapıyorum. Hocam hakikaten bugüne kadar hiç düşünmedik diyorlar. Dostlarım, şöyle bir arkanıza yaslanın, eğer arabada gitmiyorsanız gözlerinizi hafifçe bir kapayın ve lütfen bir düşünün. Rüyalarınız nasıl? Rüyalarınız herkese anlatılmaz. Hani radyoya da yazıp burada bizimle paylaşmayın. Rüya yorumculuğu yapmıyoruz burada. Ama bir kriter söyleyeceğim size. Eğer siz komşulukla alakalı hak hukuk gözeten, eşinizle ilgili, çocuğunuzla ilgili hak hukuk gözeten, özellikle münafıklıktan kaçınan, verdiği sözde çok duran bir insansanız, gördüğünüz rüyalarda da bu böyle gerçek olur. Yani rüyada bir söz verdiğinizde bunu yerine getirmeyen bir halde kendinizi görüyorsanız ve bundan çok sıkılıyorsanız siz böyle bir şahsiyetsiniz demektir. Ama hani rüyada söz verip de böyle sözünde de durmayan tipte rüyalar görüyorsanız, Allah korusun, artık kişiliğiniz, karakteriniz bozuluyor demektir. O açıdan rüyadaki kişiliğinize lütfen bir bakın. İki türlü ortaya çıkar. Ya çok üstün durumdasınızdır, olgun durumda, karakterli, şahsiyetli bir durumda. Bundan dolayı bu kıssa karşınıza çıkar ama oradaki karakteriniz hangi rolü oynadığınızla alakalı şahsiyetinizi uyanık ve gerçek dünyada size ele verir. Ya da rüyada gerçekten gerçek dünyada çok şahsiyetlisinizdir ama bazen de tam aksiyle ortaya çıkar. Çok kendinizi söz veren, sözünde durmayan bir kişi olarak da görebilirsiniz. Bu nadirdir. Genellikle neye dikkat ediyorsanız rüyanızda da ona dikkat ettiğinizi görürsünüz. Zaten hipnozun ana kurallarından bir tanesidir. Rüya küçük bir ölüm, kısa bir hipnozdur biliyorsunuz bilimsel açıklaması itibarıyla. Mesela hipnozda bir insan eğer kılık kıyafetini üzerinden çıkartmaya dini olarak, ahlaki olarak, etik olarak karşıysa siz onu hipnozla soyunmaya ikna edemezsiniz. Ya da ağzından öyle bir küfür çıkması, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, vatanla ilgili, bayrakla ilgili, dinle, imanla, irfanla, ilimle ilgili veya hayvan hakları, mesela hayvanları çok seven bir insana hayvanların çok kötü olduğuyla alakalı ya da vejeteryan, et yemeyen bir insana et yemekle ilgili bir deneyim yaşatamazsınız. Yani bilinçaltı uyanıktır. Bilinçaltı biz uykudayken de uyanıktır, hipnozda da uyanıktır ve iceberg'in alt kısmıdır, asıl bizi yöneten kısmıdır. Dolayısıyla ele verir kişiliğimizi, benliğimizi, rüyalarımız. O anlamda bunu söylemek istiyorum. Aziz ağabeyim, sevgili dostum, Gazanfer Sanlıtop'un bir böyle bir şeyi var. Söz vermek ve sözünde durmakla alakalı. Onu, o anekdotunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da staj yaparken bir Alman ailenin yanında kalıyor Gazanfer abi. Buradan da selamlarımızı iletelim ona. Bizi dinliyorsa şu anda. Akşam sofrada evin minik çocuğuna akşam gelirken bir şey isteyip istemediğini soruyor. Çocuk da oyuncak araba diyor. Tamam diyor Gazanfer abi. Günlük koşturmaca her Türk gibi, her Müslüman gibi unutuyor tabii verdiği sözü. Bir de ne olacak ki, Allah'ın günü mü yok? Bugün getirmedim, yarın getiririm. İnşallah bir gün getiririm. Akşam geç vakit eve geliyor. Evin hanımı açıyor kapıyı. Hemen koltuğunun altında tuttuğu paketi Gazanfer abiye uzatıyor. Gazanfer Bey diyor, sözünüzü bunca yoğun koşturmacanız için de unutacağınızı biliyordum. Ama çocuklarım kendilerini onlara verilen sözde durmayacak kadar önemsiz, değersiz hissetmelerini istemem. Üstelik onlara değer vermeyen birinin de evimde kalmasını hiç istemem. Lütfen bu oyuncak arabayı siz getirmiş gibi oğluma verir misiniz? Gazanfer abi anlatırken böyle gözleri doldu, ağlayacak moda girdi. Yerin dibine geçtim demişti bana bunu anlatırken. Bu ülkede verilen sözler tutulmuyor. Bunun sebebi işte şu anda bu mikrofonlardan size arz ettiğim bu konu can dostlarım. Kendinize bir bakın. Hiç böyle ben kendime bakayım. Benim de vardır bir sürü tutmadığım, durmadığım, sözümde durmadığım sözler, tutmadığım sözler. Siz de sormak istiyorum yani kaç kez sözünde durmadığınızı şöyle bir düşünür müsünüz? Ailenizle ilgili şu tatil günlerinde yavrucağım, eşim, bir tanem, tatlım, kıymetlim, lütfen işte bir yıllık evliyiz, 10 yıllık evliyiz, 20 yıllık, 30 yıllık evliyiz. Bu evlilik döneminde gönlünün arka planında sürekli susturamadığın bir ses kaldı mı? Benim verdiğim ama unuttuğum bir söz vardı. Sen bunu benden bekliyor musun? Annen, baban, abin, ablan, akrabaların böyle bir şey bekliyor mu? Komşular böyle bir şey bekliyor mu? Dolayısıyla o verilen sözle ilgili böyle küçük bir check-up yapabilirsiniz. Ben sizi bilmiyorum ama toplumumuzda sigarayı 50 defa bırakan insanların varlığı verilen sözün 50 defa yenildiğini ispatı değil mi can dostlarım? Yani bundan sonra asla bunu içmeyeceğim. Yani bu mereti, bu zıkımı diye de oraya ilave etmek de isterim diyen ama daha sonra da tekrar başlamak zorunda kalan ve verilen sözlerin havada kalma oranı çok yüksek olduğu bir ülkede yaşamak işin biraz cabası gibi geliyor bana. Biraz böyle düşünmenizi istirham ediyorum. Bizler evlenirken hayatımızın en önemli sözlerinden birisini veriyoruz aziz dostlarım. Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde, kötü günde. Peki sonra gözü moraran kadınlar, komşu dayağı mağdurum acaba? İşe girerken ne iş olsa yaparım abi ama 3 vakit sonra verilen işe aşı, maaşı, oradaki odayı, iş yaptığımız masayı, oturduğumuz koltuğu beğenmeyen bir seçicilik dönemi başlıyor. Arkadaşlarla konuşurken ölümüne kanka ama en kritik, en zor anlarda ilk kaçan biz oluyoruz. Bununla alakalı çok enteresan bir anekdotumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıllar evvel Dubai'de bir harita işi için bulunduğum dönemde dönüş yolculuğunda o zamanki en büyük şey City Center'dı. Şimdiki o büyük mall açılmamıştı. Ve de çok uygun elektronik eşyalar vardı. Cep telefonlarının böyle çok havalı olduğu dönemler, kıt olduğu dönemler. Dedim eşim Sema Hatun'a bir cep telefonu alayım. Böyle soruşturdum dükkan 8-10 tane dükkan gezdim. Baktım modeller, her dükkanın şeyleri birbirinden farklı. En son bir dükkanda seçtim. Çok güzel, hiç unutmuyorum. Böyle pembe bir model, tam eşimin seveceği türden kapaklı bir telefon. Markasını söylemeyeyim. Tam alacağım böyle. Bir anda önerdikleri fiyatın bir önceki dükkanda gördüğümden 50 dinar daha pahalı olduğunu hissettim. Tam aslında cüzdanda çıkarmıştım yani. Şöyle diyemedim onlara. Zaten bak sözünde durmamakla alakalı, verdiğimiz sözde durmamakla alakalı harbi ve hasbi olmadığımız için bunu yapamıyoruz. Sadece profesyonel hayır der demiştim size bir programımda. Profesyonel olamadığımız için kıvırıyoruz can dostlarım. Ben de orada kıvırdım. Allah affetsin. Şöyle diyemedim yani. Ya siz 50 dinar bunu daha fazlaya satıyorsunuz. Dolayısıyla ben bunu sizden almayacağım. Bir önceki dükkana gidiyorum. Hadi alasım aldık. Böyle diyemedim. Ya da şu anda benim param bunu verecek kadar bütçem yok. Param bu kadar değil. Aslında param o kadar ama diyelim paramız azsa bunu da söylemiyoruz. Kıvırıyoruz. Ben de kıvırdım can dostlarım. Allah affetsin. I'll come tomorrow morning inşallah dedim. Şöyle bir cüzdanımı açıp paraya bakmış gibi yaptım. Sanki para çıkışmamış da yarın getirecekmişim gibi yaptım. Kız Hindistanlı sip bir kızdı böyle. Kılık kıyafeti kafasındaki şeyi yanındaki adamın. Böyle gözlerim için dik dik baktı hiç unutmuyorum. Böyle genç bir kız. İnşallah means 6 months for Muslim. What is yours dedi. İnşallah dedi. Koçum Müslümanlar için 6 aydan başlıyor. Seninki kaç ay? Yani yarın sabah gelmeyeceksin kesin. Niye inşallah diyorsun dedi aslında tam Türkçesi bana. Ben öyle anladım yani. Ya da siz Müslümanlar hep inşallah diyorsunuz ama hiçbir halt yok. Hiçbir eylem yok. Hiçbir hareket yok. Nasıl Müslümanlarsınız siz kardeşim? Dedi bana aslında lisan haliyle. Yerin dibine geçtim böyle. Yani bir düşündüm. Böyle bir sürü sözler vermişim o güne kadar inşallah. Hem söz ver hem de yerine getiremeyeceğini bile bile bir söz ver hem de buna yüce yaratıcıyı alet et. Ayıpların en büyüğü. Ama aile içinde bunu o kadar çok sıklıkla yapıyoruz ki aziz dostlarım. Bir tanem ne zaman şöyle güzel bir tatile gideceğiz? İnşallah bu yaz. Tövbe, o yaz hiç gelmeyecek. Bir tanem ne zaman şöyle baş başa bir yemeğe çıkacağız? İnşallah bu doğum gününde bir tanem. Tövbe, o doğum günü asla olmayacak. Baba, biz ne zaman sinemaya götüreceksin? İnşallah bu hafta sonu yavrum. İnşallah yakında yavrum. İnşallah yavrum, ya da hiç yakında ya, hafta sonu söylemeden. Yuh yani. Bari Allah'ı alet etmesek sözümüze. İnşallah demek ne demek? Arapçayı bilen aziz dostlarım çok iyi anlayacaktır bunu. Eğer Allah dilerse, diliyor işte. Yani tutsana sözünü. Yok olmaz, benim daha önemli işlerim var. Aile bağlarını verilen sözde durulmaması kadar kemiren başka bir kemirgen etken bilmiyorum ben. Tam tersi, aile bağlarını verilen sözde durulması kadar kuvvetlendiren bir başka etken de bilmiyorum ben. Mesela çok vardır böyle aile koçluğunda gördüğüm, başlarına felaket gelmiş aileler vardır. İflas gelmiş, ağır borç yükü gelmiş aileler vardır. Aile bütün kadim geleneğiyle devam eder. Çünkü bir söz verilmiştir. Ama bazı aileler de tanıdım. Küçük bir iflasta, küçük bir zararda, küçük bir tökezlemede hemen kız tarafının yan çizdiğini, kızlarını korumaya aldığını, kızın evi terk ettiğini, eşine artık eski saygısını göstermediğini. Yani bu paraya bağlı bir ilişki değil. Ama aynı taraftan erkek tarafının da bunun tam muadili bir yanlış yaptığını da biliyorum. Bazı erkek taraflarının. Onlar da eğer çok zenginlerse bu sefer bazı büyük hediyelerle kız tarafını, gelin tarafını ablukaya aldıklarını görüyorum. Dostlar, bu hediye işi değil. Hani verilen söz derken ben illa size sinemaya gidelim, doğum günü kutlayalım, yemeğe götürelim, araba alalım, ev alalım, bunları kastetmiyorum. Verilen söz bir tanem, bundan sonra ben yalan söylemeyen bir insan olacağım. Çocuklar, ben bundan sonra size hiç yalan söylemeyeceğim. Ben bundan sonra hiç küsmeyeceğim. Ben bundan sonra hep affeden ben olacağım. Hep hataları alttan alan, hataları, kendi hatalarını ön plan alıp sizin hataları küçülten, kendi hatasını büyüten bir insan olacağım. Bakın, bu da bir sözdür. Ben bundan sonra daha iyi bir komşu olacağım. Ben bundan sonra daha iyi bir baba, daha iyi bir anne, daha iyi bir evlat olacağım. Bugüne kadar sizi üzdüm ama bundan sonra yani şu Ramazan'ın ve bayramın hürmetine, şu geçen bir aylık zamanın hürmetine, yeni fıtratıma kavuştuğum şu özel günlerde inşallah sizi hiç üzmeyeceğim. Bakın, bu da bir sözdür. Ve aile bağlarını o kadar güçlendiren bir sözdür ki yeter ki tutulma gayretinde olsun insanlar. Filmlerde olur sanırdım ben. Okulda çocuğun veli toplantısında 100 defa söz vermesine rağmen gidemeyen babaların durumu. Rastlamışsındır yani. Baba, veli toplantımız var. İşte öğretmen seni çağırdı. Ben gittim veli toplantılarına bakıyorum. Bazen de konuşmacı olarak davet ediliyorum okullarda. Yani %90 hanımefendiler oluyor. Dolayısıyla bu ülkede hani ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerinde olsam, aslında Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam, Milli Eğitim'e erkek bakan atamam. Yani çünkü niye? Çocukluktan itibaren milli ve eğitimle ilgilenen hanımefendiler, tecrübe sahibi olan hanımefendiler, ticaretle ilgili, işle ilgili, girişimcilikle ilgili, sanayiyle ilgili. Tamam, orada erkek bakanlar olsun ama yani bilmiyorum, milli eğitimle alakalı ben sanki annelerin bu konuda daha hassas olacağıyla alakalı bir his var içimde. Aile koçu olduktan sonra bir de gördüm ki baba dünyayı kurtaran adam rolünde. Gidiyor işte şirketi kurtarıyor, belediyeyi kurtarıyor. Çocukların veli toplantısını görecek halde değil. Şeyde de, mezuniyette de yok. Onun özel bir gecede, özel bir günde de yok. Hep böyle hani filmde olan bir sahne değil, günlük hayatta yaşanan bir sahneymiş. En sonunda onu gördüm. Biz kendi içerimizde aziz dostlarım, çocuklarımızla alakalı, eşimizle alakalı, okulla alakalı. Ondan sonra mesela bugün çok merak ediyorum ben. Geçen haftaki karne şeyi için söylemiştim, 12 tane söz verin. Anlatmıştım bayağı bunu geniş geniş. Bu geçen bir hafta zaman zarfında beyefendiler şöyle bir düşünürler mi acaba? Tam bir hafta oldu. Acaba geçen hafta karne almaya gitmemesinin nedeni neydi? Bakın, şimdi o olayın heyecanı bitti. İşi yetiştirme kaygısı, işte oradaki ihracat, ithalat, oradaki ödeme, oradaki bilmem tahsilat, çekler, şunlar bunlar bitti. Bak, o kaygı bir hafta. Bir hafta sonra düşünmek daha uhulet ve suhuletle olabilir. Daha büyük bir sükunetle olabilir. Şimdi düşünmenizi istirham ediyorum aziz dostlarım. Bütün anneler okullardaydı, ben biliyorum, gördüm. Ama babalar azınlıktaydı yine. Vardı yine birkaç tane erkek vardı ama hani babalar azınlıktaydı. Nedir bizi çocuklarımızın o karne günündeki o heyecandan, sevinçten mahrum eden? Eğer büyük bir söz verdiysek, mesela ben size daha evvel söylemiştim, 31 Aralık'ta asla seminer yapmam. Kendime verdiğim bir söz gereği seminer yapmam. Çünkü benim bir yıllık kişisel bilançomun günüdür. O gün kimselere söz vermem, kendimle hasbihal ederim, kendimle yüzleşirim, kendimin bir muhasebesini yaparım. Attığım taşın yıl sonunda ürküttüğüm kurbağaya bir mali bilançodur deyip değmediğiyle alakalı bir şeyler yaparım. Dolayısıyla aynı bu şekilde çocuklarımız için önemli gün ve gecelerde, Rabbimiz için önemli gün ve gecelerde, Ümmet-i Muhammed için önemli gün gecelerde, milli olarak, kültürel olarak, bölgesel olarak önemli gün gecelerde biz neredeyiz? Bunu tarttığımızda ve bu kendimizi orada görmediğimizde birazcık daha fazla söz verip kendimizi bağladığımızda gidişat biraz daha güzel olmuş oluyor. Şimdi bunun bir babanın veli toplantısına gitmemesinde ne var? Karne gününde karne almaya gitmemesinde ne var diye düşünebilirsiniz ama bu durum hem okulla kendinin bağlarını zayıflatması hem de çocukları ve çocuklarının annesiyle olan bağlarını zayıflatmasıyla sonuçlanıyor. Öğretmenle babanın ilişkisi kopuyor. Okulla babanın ilişkisi kopuyor. Gözden ırak, gönülden ırak karakterin nasıl şekillendiğini göremiyor. Baba, hani ben hep okulda olan bir babaydım. Üç yavrumla alakalı da onların okulda olduğu dönem içerisinde en fazla veli toplantısına giden, hani kaçırdığımı çok nadirdir yani. Hani üç tane gelmedi aklıma. Üç yavrumun eğitim hayatıyla alakalı. Ama bir de eşimle beraber oradaydım. Ne oluyor bu? Aile sorununu ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz aslında yeni öğretim yılında keşke okullar böyle bir taahhütname de alsa anne babadan. İki tane veli, dört tane olsun. Dört tane veli toplantısı var. İki az geldi. Dört veli toplantısı var. Dört veli toplantısına anne baba olarak katılacaksanız atıyorum 20 bin lira. Katılmayacaksanız 25 bin lira. Yemin ediyorum, inanın bütün anne babalar gelecek seneki veli toplantısında orada olacaklardır. Çünkü 5 bin lira gidecek öbür türlü. O 5 bin lirayı da baştan peşin ödesinler. Veli toplantısına katılırlarsa okul kendilerine geri ödeyecek bunu. Mutlaka orada olurlar. Niye? Bir finansal, bir maddi bir getiri var. Peki manevi getireye niye önem vermiyoruz biz? Aynı bundan dolayı, işte tıpkı buradan dolayı dostlar, bunu unutmayın. Manevi götürüye önem vermediğimiz için sözümüzde durmuyoruz. Yani o anda çocuğumuza verdiğimiz bir sözü yerine getirmemek bizden fiziksel olarak bir şey götürmüyor. Bizim o sırada her söz verdiğimizde durmadığımızda, dilimiz kesilse, parmağımız kopsa, kafamız yarılsa hiç dünyada söz verip de sözünde durmayan insan kalmaz. Herkes sözünde, acayip ölümüne sözünde duran insanlar olur ama Rabbin de bir imtihanı işte. Yaptığımız yanlışlardan dolayı bize hemen muazene eden, hesaba çeken, bize cevabını hemen, cezasını hemen veren bir Rab değil, erteliyor, mühlet veriyor, sabrediyor. O sabrın sonunda da bakalım öbür tarafta halimiz nice olacak. Mezar taşlarının üzerine dökülen en acı gözyaşlarının sebebi söylenmemiş sözler ya da tamamlanmamış işler dediği bir söz var. Bunca pişmanlık içinde acı çekeceğimize dostlar, söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediğimiz o güzel sözleri söylemeyi, onu yerine getirmeyi, ihmal ettiğimiz ve sürekli ötelediğimiz sözleri de bir taraftan gerçekleştirmeliyiz. Bu açıdan bunun size çok yeni bir aile desteği sağlayacağının bilincinde olan bir aile koçu olarak sizden istirham ediyorum. Aile içindeki bağlar kuvvetlenecek, sevgi artacak, özgüven, itibar zirve yapacak. Birbirimize karşı olan sorumluluk duyguları ve kişisel bütünlüğümüzle, karakterimizle bu söz verme, sözde durma olayından kendi nasibini alacak. Böyle daha mutlu, daha huzurlu bir ortama dönüşecek aile ortamı. O açıdan böyle ben aile içerisinde bugüne kadar bir konuda bir söz vermek istiyordunuz da onu veremediyseniz eğer, ya ben kendinize verdiğiniz bir söz var ama bunu aile üyelerinizle paylaşmadıysanız eğer, bu da önemlidir. Bunu deklare etmenizi, gerçekten bu deklarasyonun gücünden faydalanmanızı, eşinizle çocuklarınızla bunu paylaşmanızı istirham ediyorum. Aziz dostlarım, sözle alakalı birkaç şey daha hatırlatarak bitirmek istiyorum. Söz vermek kişinin bir işi bütün kaynaklarını seferber ederek yapacağını kat'i surette bildirmesi, beyan etmesi, ilan etmesi. Dolayısıyla verdiğimiz sözü yerine getirirken, yerine getirmediğimizde tüm kaynaklar seferber edildi mi edilmedi mi bunu tartmanızı zihninizden istirham ediyorum. Hayrettin Karaman hocamın Müslüman elinden geleni yapmaz, elinden gelenin en iyisini yapmaz, Müslüman işin geleni yapar sözünü de burada yeri gelmişken hatırlatıyorum. Mutluyken söz verme, üzgünsen cevap verme, öfkeliysen de karar verme sözünü yeniden hatırlatıyorum. Söz vermek borçlanmaksa, olumlu manada gelecekle ilgili borçlanmak, hani biliyorsunuz devletler büyümelerini sermaye piyasalarında borçlanarak yerine getiriyorlar. Biz de sözümüzle bir kredi alıyoruz, gönül kredisi. O gönül kredisinin karşılıksız çeklerle, keşidesi edilmemiş ya da keşidesi boş çıkmış çeklerle rencide olmaması adına Konfüçyus'un bir sözüyle bitirelim. Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini yapan, yapabildiğini söyleyen insandır. Rabbimiz açısından da bu el hak geçerlidir. Can dostlarım, لِمَ تَكُلُنَ مَا لَتَفْعَلُونَ emri, uyarısı tam da bunun içindir. Niçin ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe iman eder, Resulüne iman eder durumdasınız ama niçin verdiniz? Yapamadığınız şeyleri söylüyorsunuz, yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz. Bu Allah katında çok çirkin bir şeydir. Söz verip de bunu yerine getirememek ya da yapmadığınız şeyleri söylemek. Bu ayeti sürekli okuruz ama konuşmanın da bel kemiği olduğunda, omurgası olduğunda unuturuz. Dolayısıyla inşallah aile içerisinde verdiğimiz sözlerle itibarımızın, ahlakımızın, karakterimizin arttığı bir huzurlu aile ortamı diliyorum her birinize. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hepinize Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın aziz dostlarım, can dinleyenlerim. Görüşmek üzere efendim.